Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istaqal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Sahih-i Meal ile ilgili dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz namazda yapılması mübah olan fiiller idi. Bir kısmını sunmuştuk. Devam edeceğiz inşallah. Namazda yapılması mübah olan şeylerden birisi bir kimseyi zarardan kurtarmak için hareket etmektir. Bu konuda delil Ezrak bin Kays'tan şu şekilde rivayet edilmiştir. Ahvaz'da Haruriye fırkasıyla savaşıyorduk. Yani Harura denilen yerde toplanan haricilerden bir fırkayla savaşıyorduk. Bu sırada ben nehir kenarında bulunuyordum. O esnada bir adam elinde bineğinin yularını tutarak namaz kılıyordu. Bu kişi Ebu Berze el-Eslemi idi. Derken bineği bu kimseyi çekip asılmaya başladı. Adam bineğini peşinden takip etmeye başladı. Yani onu sürüklüyordu. Namazını bitirdikten sonra bize ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 6, 7 veya 8 savaşta bulundum. Kendisinin daima bu gibi durumlarda kolaylık gösterdiğine şahit oldum. Benim hayvanımla yürümem, onu bırakmamdan ve onun yemliğine dönüp bana sıkıntı vermesinden daha iyidir dedi. Şimdi hayvanı kaçacakken Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu anh, onun kaçmaması için tutuyor, o onu çekiyor, namazdayken bu şekilde devam ediyor. Ve bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu gibi durumlarda müsaade ettiğini söylüyor. Nebi aleyhissalatü vesselama nispet ediyor. Hafız İbn Hacer bu hadisle ilgili olarak diyor ki, Buhari rivayet ediyor bu hadisi. Olayın anlatımına bakıldığında Ebu Berze'nin namazını bozmadığı anlaşılıyor. Bu ifadeyi Amr bin Merzuk'un rivayeti de destekler. Onu tuttu ve geri döndü lafzıyla rivayet etmiştir. Şayet namazını bozsaydı gersin geri dönmesinin bir anlamı olmazdı. Geri döndü ifadesi, geri döndü ifadesi bu yürüyüşünün çok uzun mesafe olmadığını hissettirmektedir. İhtiyaç durumunda uyuyan kimsenin ayağını dürtmek, yani namazdaki kimsenin başka birisinin ayağını dürtmesi, bu da Ayşe radıyallahu anh'dan Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz kılarken ben onun kıblesine gelecek şekilde ayaklarımı uzatırdım. Secde edeceği zaman bana işaret ederdi. Kıyama kalktığı zaman tekrar uzatırdım. Yani ayağıma dürterdi, ben ayaklarımı toplardım, o secde ederdi. Ondan sonra tekrar uzatırdım diyor. Bu rivayet namazı kadın, eşek ve köpek keser hadisindeki yasağa girmiyor. Çünkü Ayşe radıyallahu anh'ın sadece ayaklarının onun kıblesi tarafına geldiği tasvir ediliyor. Yine bu rivayet aynı zamanda kadına dokunmanın abdesti bozmadığının delillerindendir. İmam secdeyi uzun yaptığında secdeden başını kaldırıp durumu araştırmak. Abdullah bin Şeddat babasından şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yatsı namazında Hasan ve Hüseyin'i kucağında taşıyarak mescide geldi ve öne geçti. Çocuğu bırakıp tekbir alarak namaza durdu. Secdeyi çok uzattı. Babam diyor ki, bunun üzerine başımı kaldırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtında bir çocuk vardı ve kendisi de secde halindeydi. Tekrar secdeye döndüm. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz bitirince insanlar, ey Allah'ın Resulü, sen namazdaki secdelerden birini o kadar uzattın ki bir şey oldu veya vahiy geliyor zannettik dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, dediklerinizden hiçbiri olmadı. Fakat torunum sırtıma çıkmıştı. O inmeden, secdeden kalkmak istemedim buyurdu. Şimdi burada normalde secdeden başını kaldırmak sahabeden birinin yaptığı bir fiil. Yani cemaat halinde Allah Resulü namazı kıldırıyor. Bu nasıl delil olur? Kaidelerle ilgili dersimizde şunu açıklamıştık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında sahabelerden birinin yaptığı bir fiil hüccet olur. biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle yapardık, işte Allah Resulü zamanında şöyle oldu deyip de Allah Resulü'nün bu olaydan haberi olmasa dahi o hüccettir. Neden? Çünkü yanlış bir şey olduğunda Allah Azze ve Celle mutlaka peygamberine vahyederek o yanlışlığı düzeltiyordu. Burada da bu sahabenin bu fiili yapmasına rağmen hakkında işte bir yasaklama gelmemesi bunun meşru olduğunu gösteriyor. Yani imam secdeyi böyle çok uzattığı zaman endişe edilecek bir durum var mı diyerek cemaatten birisinin işte başını kaldırıp bakması demek ki caizmiş. Nafile namazda ihtiyaç halinde mushafa bakmak. El-Kasım radıyallahu anh anlatıyor. Ayşe radıyallahu anh'a Ramazan ayında mushaftan okuyarak namaz kılıyordu demiştir. Diğer rivayette İbn Ebi Muleyke'nin rivayetinde kölesi Ebu Amir Zekvan Ayşe radıyallahu anh'a imamlık yapıyor ve mushaftan okuyordu demiştir. Yani biliyorsunuz teravih namazlarında umumiyetle Kur'an'ı hatmederek teravih namazlarının kılınması efdal. Böyle bir durumda ihtiyaç olduğunda kişi mesela imam hafız olmayabilir. O zaman demek ki ihtiyaç halinde kişi mushaftan cebinde bulundurabilir bu mushafı veya namaz kıldığı yerde yüksekçe bir yer edinip alması kolay bir şekilde, tekrar bırakmaz kolay bir şekilde mushaf bulunabilir. Veya bazı yerlerde tablalar var büyük yazılarla. Bu şekilde kişi demek ki nafile namazlarda ihtiyaç olduğunda mushaftan okuyabilir. Yine aynı şekilde gece namazını, kıyamı uzatmak isteyen kimse mushaftan okuyabilir. Nafile namazlarda ayetleri tekrarlamak. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu ve sabaha kadar tekrarladı. Eğer onları azap edersen doğrusu onlar senin kullarındır. Eğer affedersen muhakkak ki sen aziz ve hakim olansın. Câsiye suresi 21. ayet. Bunu sabaha kadar tekrarlamış olması, yani nafile bir namazda, gece namazında Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın demek ki aynı ayeti tekrar tekrar okumanın nafile namazda meşru olduğunu gösteriyor. İhtiyaç halinde namazda üflemek. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın zamanında güneş tutuldu. Son secdesinde üfürdü ve üf üf dedi. Daha sonra ey Rabbim ben aralarında olduğum sürece onlara azap etmeyeceğini bana vaat etmedin mi? Onlar mağfiret, bağışlanma diledikleri sürece onlara azap etmeyeceğini bana vaat etmedin mi dedi. Bu yine namazda ihtiyaç olduğu zaman üf demenin, üflemenin caiz olduğunu gösteriyor. Eymen bin Nabil'den gelen diğer rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi Kudame bin Ammar el-Kilabiye Mescid-i Haram'da secde ettiğim zaman güvercinlerin tüylerinden rahatsız oluyorum dedim. O da üfürün dedi. Yani sahabenin başka bir mesela bir güvercin tüyleri veya böyle rahatsız edici toz gibi sebeplerle demek ki ihtiyaç olduğu zaman üflemenin caiz olduğunu sahabeler de bu şekilde ifade etmişlerdir. Kadının namaz kılan kimsenin yanında durması namazı bozmaz. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılar. Ben de hayız olduğum halde yanında olurdum. Benim üzerimde bir örtü vardı. Bu örtünün bir kısmı da Nebi aleyhissalatü vesselamın üzerindeydi. Yani ben onun yanında olurdum. Örtünün bir kısmı beni örterken bir kısmı da onun üzerinde olurdu diyor. Yani namaz kılan kimsenin yanında kadın olması namazına bir mani, engel teşkil etmez. Ve minber üzerinde namaz kılmak da caizdir. Ne şekilde caizdir? Bakın Seyl bin Sad radıyallahu anh'den şöyle geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir defasında minberin üzerinde namaz kıldı. Bir rivayette minberin üç basamaklı olduğu geçmektedir. İlk önce biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde hutbe okuduğu bir kütük vardı, hurma kütüğü. Daha sonra marangoz olan sahabelerden birisi ona minber yapmak istiyor ve üç basamaklı bir minber yapıyor. Hatta ilim ehli bu konuda minberin üç basamaktan fazla olmasının bidat olduğunu söylemişlerdir. Yani çünkü daha fazla yapmak onların zamanında da mümkün idi. Yani marangoz 3 basamaklı yaptığına göre 5 basamaklı, 10 basamaklı yapabilir. Fakat 3 basamaklı yapılmıştır. Minberdeyken kalkıp tekbir getirdi ve arkasından insanlar tekbir getirdi. Yani imam minberde, cemaatte onun arkasında ona tabi oluyorlar. Sonra minberin üzerinde rüküya vardı. Sonra kalktı, arka arka inerek, yine bu namazda harekete de delildir. Minberin başında secdeye vardı. Ardından tekrar yerine döndü. Birinci rekatta yaptığının aynısını yaptı. Namazını bitirince insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar, bunu yapmamın sebebi namazda bana uymanız ve benim namazımı öğrenmenizdir. Demek ki namazı bilmeyen kimseler olduğu zaman namazı tarif etmek için minber üzerinde bu şekilde işte çıkıp orada secde etme imkanı yoksa, dar bir yerse, tekrar inip secdeyi yerde yapmak, sonra ikinci rekata kalkınca tekrar çıkmak, bu demek ki meşru, öğretmek amacıyla bu meşrudur. Bu hadisin kaynağı Bukhari ve Müslim. Evet, namazda mübah olan fiillerin bazıları bunlar idi. Yine namazda yapılması yasaklanan diğer bazı şeyler vardır ki bunları da aktaralım inşallah. Gereksiz yere sağa ve sola bakmak. Ayşe radıyallahu anh'a'dan, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazda başka tarafa dönüp bakmaya dair soru sordum da şöyle buyurdu. Bu şeytanın kulun namazından gizlice çaldığı bir şeydir. Bu hadisi de Bukhari rivayet eder. Ancak ihtiyaç duyulacak olursa bunda bir sakınca olmaz. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazda sağa ve sola bakar, arkasına doğru boynunu bükerdi. Seyl bin el-Hanzaliye de bu davranışının sebebini açıklıyor bu rivayet. Ondan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözcü olarak gönderdiği Enes bin Ebi Merced el-Ganevi'yi gözetlemek için yola doğru bakıyordu. Yani bir ihtiyaç sebebiyle demek ki sağa sola bakmak caizdir. Ama böyle bir ihtiyaç yoksa bu yasaklanmıştır. Şeytanın kulun namazından çaldığı, huşusundan çaldığı bir şeydir. Yine namazda kişiyi oyalayan, zihni dağıtan şeylere bakmak da yasaklanan şeyler arasında. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nakışlı, üzerinde bir takım alametler bulunan yünlü bir elbisede namaz kıldı ve şöyle buyurdu. Bu elbisenin nakışları beni meşgul etti. Bunu alıp Ebu Cehme götürün de onun yerine bana üzerinde nakış bulunmayan deve tüyünden bir elbise getirin. Yani kişinin gerek elbisesinde gerek seccade, yani namaz kıldığı yerde, halıda, böyle zihni kurcalayacak bir yerde namaz kılması demek ki hoş değil. Zihni meşgul etmeyecek, desensiz bir yerde kılması tavsiye edilmiştir. Elleri belin üzerine koymak, tehassur. Yani iki eli, bu tehassur şu şekilde yanlara koymaktır. Bu konuda Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette adamın tehassur halinde, yani ellerini belinin üzerine koyarak namaz kılması yasaklandı. Evet, bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Burada geçen tehassur, el-hasira, kalçanın üst tarafındaki karnın ince yerine, bele denilir. Bu yasağın illeti de Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste belirtildiği üzere bu işin Yahudilerin yaptıkları işlerden olmasından dolayıdır. Ziyad bin Subeh şöyle anlatıyor. İbn Ömer radıyallahu anh'ın yanında namaz kıldım. Namaz kılarken ellerimi böğrüme koydum. Namazı bitirince namazda bu duruş çarmıha geriliştir. Yani hac işaretidir. Allah Resulü bunu yasaklamıştır dedi. İmam Sindi de bu hadisi açıklarken namazda çarmıha geriliş, yani hac işareti, kıyamdayken iki elini böğrüne koyup ve pazuları yanlardan ayrı tutmaktır. Yani şu şekilde iki eli yan taraflara koymaktır demiştir. Parmakları birbirine kenetlemek ve çıtlatmak, parmakları çıtlatmak da yine yasaklanan fiillerden. Aleykümselam ve rahmetullah. Kab bin Ucre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden bir kimse güzel bir şekilde abdest alır, sonra mescide gitmek üzere dışarı çıkarsa sakın parmaklarını birbirine kenetlemesin. Çünkü bu kimse bu haliyle namazdadır. Yani namazın dışındayken bile, yani güzelce abdest alıp mescide gitmek için dışarı çıkan bir kimse bile ellerini şu şekilde kenetlemesin diyor. Çünkü o bu haliyle namazdadır. Yani namaza doğru hareketlenen bir kimse, abdestiyle mescide doğru hareketlenen bir kimse aynı namazda hükmünde olduğundan bu hareketten sakınsın diyor. Demek ki kişi namazda bunu hiç yapamaz. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'ın azatlısı Şube'den, İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanında namaz kılarken parmaklarımı çıtlattım. Namazı bitirdiği zaman bana anasız kalasın, hiç namaz kılarken parmak çıtlatılır mı dedi. Evet, bunu Hasan bir isnatla İbn Ebi Şeybe rivayet etmiştir. Yemek hazırken veya kişi abdeste sıkışmış bir vaziyetteyken namaz kılmamalıdır. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam, yemek konulmuş ve namaz için kamet getirilmiş ise önce yemeği yiyiniz. Yine diğer rivayette, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Yemek hazırken de kişi küçük veya büyük abdestini zorla tutmaya çalışırken de namaz kılınamaz. Bazıları şimdi minareyi çalan kılıfını hazırlar derler ya. Fethül Bari'de mesela İmam Bukhari'nin Sahih'inin şerhinde bu hadise şerh düşerken işte kılarsa ne olur? İşte mekruh olur. Sonuç olarak işte böyle bir namaz mekruh olur diye bir hükme gidilmiştir. Bizim bu tip şeylerden uzak durmamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan yasaklamış. Yani yel sıkıştırmış olabilir, küçük idrar, işte büyük abdest sıkıştırmış olabilir. Veyahut da yemek hazırken namaz kılmayı Allah Resulü yasakladı diyor hadiste. Merfu olarak yasak net bu konuda. Yasak da fesada delalet eder. Yani yasaklanmış bir şey hangi uygulama, hangi ameliye, hangi işlem hakkındaysa o işlemin geçersizliğine delalet eder. Asıl olan budur. Böyle olunca kişi yemek hazırken namaza durursa bu namazının geçersiz olması esastır. Asıl olan budur. Sıkışık vaziyetteyken namaza durursa o namazı kabul olmaz. Yani dolayısıyla biz burada işte mekruhtur deyip de hafifletmeye gidemeyiz. Çünkü yasakta asıl olan o amelin geçersizliğidir. Uyku bastırması halinde namaz kılmak. Ayşe radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sizden herhangi bir kimsenin uyuklaması gelirse, uykusu gidinceye kadar yatıversin. Çünkü sizden bir kimse uyuklamaktayken namaz kılacak olursa, muhtemeldir ki bağışlanma dilemek isterken bu sefer kendi aleyhine beddua eder. İmam dışındaki kimselerin mescidin belli bir yerini namaz kılmak için tahsis etmesi, yani belli bir yer tayin edip sürekli orada namaz kılması, bu da yasaklanmıştır. Bu sadece imama hastır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayete göre o, karganın gagalaması gibi süratli namaz kılınmasını, yırtıcı hayvanın oturuşu gibi oturulmasını ve kişinin namazda devenin yerini hazırlaması gibi bir yer edinip bellemesini, bir yer tayin etmesini yasaklamıştır. Bu hadisi Ebu Davud, Nesai İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel ve Hakim rivayet etmişlerdir. Namazda ağzı örtmek ve elbiseyi salmak, sarkıtmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazda elbiseyi sarkıtmayı sedli ve kişinin ağzını örtmesini yasaklamıştır. Burada elbiseyi sarkıtmaktan bahsetmişken bir ayrıntılı mesele var. Bir sonraki rivayetle ilgili olarak bu açıklamayı yapalım. Saçı arkada toplamak da bu yasaklar arasında. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayette Abdullah bin Harisi saçları başının arkasında toplanmış olarak namaz kılarken görmüş. Kalkıp saçlarını çözmeye başlamış. Abdullah namazını bitirince İbn Abbas'a dönerek başımdan sana ne diye sorunca İbn Abbas radıyallahu anh'a şu cevabı vermiş. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken dinledim. Şüphesiz bunun misali tıpkı elleri bağlı iken namaz kılan kimsenin haline benzer. Bakın elbise, saç, bunları toplamak, elbiseyi sarkıtmak, İbn Abbas'tan gelen diğer rivayette işte yedi ağza üzerine, yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum ve namazda elbiseyi toplamaktan nehyolundum diye geliyor. Bazı kitaplarda bu hadisin tercümesini, hatta bizim Sahih-i Meal'in ilk baskılarında da tercümesini bu şekilde görebilirsiniz. Bu sebeple burada da düzeltmiş olalım. İşte kolları kıvırık bir şekilde veya paçalar kıvırık bir şekilde elbiseyi kıvırmaktan, namazda elbiseyi kıvırmaktan nehyolundum diye tercüme ediliyor. Bu tercüme hatalı bir tercüme. Çünkü ekuffe kelimesiyle geliyor bu ifade hadiste. Ekuffe keffeden gelir. Yani avuçlamaktan, toplamaktan gelir. Ve bu saçı ve elbiseyi birlikte keffetmekten bahsediliyor. Yani kişi namazdayken saçını toplaması, topuz yapması demek ki bu yasaklanan şeylerden birisi. Namazdayken yine toplaması, secdeye giderken işte bazıları şöyle paçalarını çekerler, kaldırırlar. Bu yasaklanmıştır. Yasakların kapsamına bunlar girer. Kişi mesela sedil, elbiseyi sarkıtmak yasaklanmış. Normalde de zaten mesela paçaları uzun tutmak yasak. Yani bu hakkında şiddetli şeyler var. Namazda ise daha şiddetlidir bu. Mesela kişi şu ayak bileği kemiğini geçiyorsa paçası, namazda daha şiddetli bir yasak. Allah o kimsenin namazına bakmaz. O kimseyi de temize çekmez diyor. Şimdi demek ki kişi paçası uzunsa paçasını kıvırabilir. Buradaki yasak elbiseyi secdeye giderken çekmekle, toplamakla alakalı bir yasak. Yine ele dayanmış olarak oturmak da yasaklanmıştır. İbn Ömer radıyallahu'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin namazdayken eline dayanarak oturmasını yasakladı. Yani şöyle namazda ellerini her pozisyonda koyacağı yer bellidir. Eli yana koyarak, bir yere dayayarak oturması yasaklanmıştır. Bu hadis Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud'un sünnende sahip bir isnatla gelmiştir. Namazda esnemek. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, namazda birinizin esnemesi gelirse gücü yettiğince onu önlesin. Çünkü şeytan ağzından içeri girer. Kıbleye doğru veya sağ tarafa tükürmek yine namazda yasaklanmış fiillerdendir. Cabir radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, herhangi biriniz namaza durduğu zaman şanı yüce Allah onun karşısındadır. Kesinlikle önüne ve sağına tükürmesin. Sol ayağının altına tükürsün. Eğer acelesi varsa elbisesine tükürsün ve tükürdüğü yeri birbiri üzerine katlasın. Yani bir balgam tükürme gibi bir ihtiyaç hasıl olursa kişi demek ki ne sağ tarafına ne ön taraf, kıble tarafına tükürmemelidir. Eğer dışarıda bir yerde kılıyorsa, toprak zeminde kılıyorsa sol tarafına tükürüp onu gömmesi. Böyle bir imkan yoksa elbisesine tükürüp onu da üzerine katlaması emrediliyor. Namazda yasak olan şeylerden birisi rükû ve secdelerde Kur'an okumaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat edin, rükûda ve secdede Kur'an okumaktan yasaklandım buyurmuştur. Hastanın secdeleri yüksek bir şey üzerinde yapmaz. Bu da yasaklanmış şeylerden birisi. İşte bu sandalye olabilir veya başka bir şey olabilir. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerinden hasta bir adamı ziyaret etti. Ben de onunla birlikteydim. Hastanın yanına girdiğinde bir tahtanın üzerinde namaz kılıyordu. Secde yerinde de tahta koymuştu ve ona ima ediyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tahtayı da attı, yastığı da aldı ve bunları bırak. Eğer gücün yetiyorsa secdeyi yerde yap, gücün yetmiyorsa ima et. Secdeni rükudan daha fazla eğilerek yap buyurdu. Aynı konuda Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ten de bir rivayet vardır. Ufak bir ayrıntı var onda. O hastanın namazı bölümünde zikredeceğiz. Sandalyede namaz kılmanın caiz olmadığına dair. Yani hasta için demek ki şayet yerde oturarak kılma imkanı varsa yerde oturarak kılmalıdır. Yerde oturamıyorsa ayakta ima etmelidir. Yani mümkün mertebe bu tip işte tahtadır, yastıktır, minderdir bu gibi şeylerden kaçınması emredilmiştir. Secde yerinden çakıl taşlarını düzeltmek de bu konuda şöyle bir yasak gelmiştir. Muaykıb radıyallahu anh anlatıyor. Secde yapacağı toprağı düzelten kimseye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer yapacaksan bir defada yap buyurdu. Yani secde edeceği yerde bir pislik olur, böcek olur, taş olur. Bir kimse bunu demek ki tek seferde yapmalı. Yapacaksa tek seferde yapmalı. Fazla oyalanmamalıdır. Evet. Namazda yasaklanan şeyler de bu şekilde. Namazı bozan şeyler. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'ten, bizler namazdayken konuşurduk. Bir adam namazdayken yanındaki arkadaşıyla konuşabiliyordu. Nihayet gönülden gelerek saygı ve itaat ile Allah'ın huzurunda durun. Bakara 238. ayeti nazil olunca susmakla emrolunduk ve konuşmak, yani namazda konuşmak bize yasaklandı. Bukhari ve Müslim rivayet ederler. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten, bizler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a namazda bulunuyorken selam veriyor, selamımızı da alıyordu. Necaşi'nin yanından döndüğümüzde yine ona selam verdik. Fakat o bizim selamımızı almadı. Yani sesli olarak almadı. Bunu kastediyor. Ey Allah'ın Resulü dedik. Daha önce namazdayken biz sana selam veriyorduk. Sen de bizim selamımızı alıyordun. O da şöyle buyurdu. Şüphesiz ki namazda başka şeyle uğraşmaya imkan vermeyecek kadar bir meşguliyet vardır. Kasıtsız olarak bilmeden ve namazın maslahatından olmayan bir söz söylemekten ötürü namaz batıl olmaz. Namaz bozulmaz. Yani kasıtsız, bilmeden kişi bunu yaparsa onun namazı bozulmaz. Bunun delillerinden birisi, burada Muaviye bin Hakeme Sülemi rivayetidir. O diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken hazır bulunanlardan bir adam hapşırdı. Ben yerhamkallah dedim. Herkes bana baktı. Ben de hay anasız kalsaydım bu haliniz nedir? Niçin bana öyle bakıyorsunuz? Bu sefer elleriyle uyluklarına, dizlerine vurmaya başladılar. Onların beni susturmak istediklerini anladım. Ben de sustum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı bitirince, anam babam ona feda olsun, ne ondan önce ne ondan sonra ondan daha güzel öğreten bir öğretici görmedim. Allah'a yemin ederim ne bana sesini yükseltti, ne beni dövdü ve ne de sövdü. Sadece şöyle buyurdu. Şüphesiz ki bu namazda insan sözünden hiçbir şey söylemek uygun değildir. Onda söylenecekler sadece tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır. Yani Muaviye bin Hakeme Sülemi'nin namazının bozulduğuna hükmetmedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü cehalet mazerettir. O bunu bilmiyordu. Yani namazda konuşmanın yasaklandığını bilmiyordu. O sebeple konuşmuştu. Ve onun namazı bozulmadı. Demek ki kasıtsız olarak bilmeden namazda konuşan bir kimsenin namazı batıl olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada kasten konuşmuş olmasına rağmen Muaviye radıyallahu anh namazını kılmasını ona emretmedi. Çünkü bilmiyordu bu. Yani kasıt olmasına rağmen bilmemek söz konusu burada. Namaz kılanda görülebilen hapşırma, öksürme, geğirme gibi şeylerden ötürü de namaz bozulmaz. Çünkü bunlar kişinin iradesi dışında olur. Zaten bu olayda da kişi hapşırmıştı. Ona da namazın bozulduğuna dair bir şey söz konusu edilmemiştir. İşitilir bir sesle kahkahayla gülmek. Cabir radıyallahu anh dedi ki, tebessüm etmeyle namaz bozulmaz. Ancak sesli gülmek namazı bozar. İbnül Münzir şöyle diyor, gülmenin namazı bozduğunu icma ile kabul etmişlerdir. İlim ehlinin çoğunluğunun kanaatine göre tebessüm, gülümsemek namazı bozmaz. Demek ki bu namaz bozan gülme sesli gülmek. Namazın rükünlerinden veya şartlarından birisini kasten terk etmek de namazı bozar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazı doğru kılmayan o bedevi şahsa namazını yeniden kıl diyor. O tadil erkanı yerine getirmemişti. Onun namazının geçersiz olduğunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, hastanın namazı ayakta kılamayan kimse oturarak kılabilir. İmran bin Husayn radıyallahu anhuma'dan, bende bağırsak hastalığı vardı. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Buyurdu ki ayakta namaz kıl. Eğer bunu yapamıyorsan oturarak, onu da yapamazsan yan yatarak namaz kıl. Demek ki bakın hasta olan kimse, yani bu üç halden birine muhatap. Başka bir hastanın namaz kılma şekli yok. Ayakta kılabiliyorsa ayakta kılmalı. Ayakta kılamıyorsa yerde oturarak kılmalı. Ona da güç yetiremiyorsa uzanarak, yatarak namazını kıl diyor. Yan yatarak namazını kıl diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İmran bin Husayn'dan gelen diğer rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kişinin oturarak namaz kılması meselesini sordum. Şöyle buyurdu. Yani nafile namazı kılma meselesi hakkında bu. Ayakta namaz kılan daha faziletli olanı yapmıştır. Oturarak kılana ayakta kılan kimsenin yarısı kadar ecir vardır. Kim de yatarak, bir rivayette uzanarak namazı kılarsa ona da oturarak namaz kılan kimsenin yarısı kadar ecir vardır. Enes radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı insanların yanına uğradı. Hastalıklarından dolayı oturarak namaz kılıyorlardı. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Oturanın namazı ecir bakımından ayakta kılan kimsenin namazının yarısı kadardır. Yani demek ki bu hadisten ne anlayacak hasta kimse? Şayet ayakta kılmaya gücü yetiyorsa, buna takat getirebiliyorsa o ayakta kılsın. Ecrini yarıya indirmesin. Ama hasta kimse oturarak kılarsa o ayaktakinin yarısı kadar ecir alıyor ondan.
Oturarak kıldığında secdeyi de mi imale yapacak yoksa secdeyi tam mı yapacak?
Secdeyi yapabiliyorsa yapar. Yapamıyorsa imal eder. Sandalye üzerinde namaz kılınır mı? Az önce bahsettiğimiz İbn Ömer rivayetinin değişik bir versiyonu bu. Cabir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret etti. Adam bir minder üzerinde namaz kılıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minder alıp attı. Sonra adam bir tahtaya dinip üzerinde namaz kılmaya başladı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu da alıp attı ve şöyle buyurdu. Eğer yapabilirsen yerde oturarak kıl. Yapamazsan ima ile kıl ve secdede de rüküden biraz daha fazla eğil. Yani burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturduğu halde secde edemeyen kimse için imadan bahsediyor. Yani oturduğu halde secde edebiliyorsa onu da öncelik secde etmesidir. Bunu yapamıyorsa o zaman ima ile. Direğe tutunarak namaz kılmak. Ummu Kays binti Mihsan radıyallahu anhadan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaşlanıp kilo aldığında namazgahında bir direk edindi ve ona dayanmaya başladı. Yani oturup kalkarken bu direğe dayanıyordu. Bu da demek ki hasta veya bir mazereti olan kimse için bir direğe dayanmasının caiz olduğuna dair bir delildir. Bunu Ebu Davud Hakim ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki dersimizde cemaatle namaz bablarına geçeceğiz. Namazın şekli, keyfiyeti, namaz bozan şeyler, namazdan bah olan şeyler böylece işlenmiş oldu. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı?
Hocam yemek hazırken namaz kılınma dediniz mi?
Evet.
Yemek hazırken de genel baktığın çıkması söz konusuysa?
Şimdi yemek hazırken kişi mesela aç yemek yemesi gerekiyor. Yani namaza durduğu zaman ne olacak? Onun huşusundan mahrum kalacak. Şimdi bir kimse bu vaktin çıkmasına kadar bu namazı neden erteler? İlk önce bundan dolayı nefsini hesaba çekmesi lazım. Yani burada yemek hazırken namaz kılmasını yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer vakti bu kadar daraltmışsa bu kimse ondan dolayı vebale girer.
Hocam birkaç lokma alıp mesela yemeği yemiş olur. Tekrar namaza
durur. Yani onu kendisi bilir.
Hepsini batırmışsa yani.
Uzunsa namaz olmaz mı dedim.
Yok, yok öyle demedim. Namazda Allah Azze ve Celle'nin o kimsenin namazına bakmayacağını bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam.
Burayı nasıl anlamamız lazım? Biraz açabilir misiniz?
Yani o kimse günahıyla beraber namaz kılmıştır. Yani normalde kişi dışarıda paçası uzun bir vaziyette dolaşması da yasaklanmıştır. Bu şiddetle kerih görülmüştür. Bu kibirle birlikte olursa bu büyük günahlardandır. Kibir söz konusu değilse mekruhtur. Kibirlere benzemekten ötürü küçük günah söz konusudur yani. Ve bu haldeyken namaza durmak, yani Allah Azze ve Celle'nin huzuruna bu halde çıkmak, normal halden daha şiddetli bir şekilde değerlendiriliyor. Bu şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla namazda, yani hiç olmazsa namazda bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmaması emrediliyor.
Kılıçsal. Ben namaza duruyorum,
Kolların, şimdi kolların kıvrılması dediğimiz gibi, kolların kıvrılması veya paçaların sıvanması net olarak yasaklayan bir delil yok. Sadece bu İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayet dedim ya, bazıları bu şekilde tercüme ediyor. Ekuffe kelimesini namazda elbiseyi toplamayı, kıvırmayı yasakladı diyerek tercüme ediyorlar. Hatta ilim ehlinden bazısı bu hadisi kıvırmanın nehyedildiğine de delil getiriyor. Ama hadisin lafzında bu öyle bir nehy yok. Yani namazda kişi kollarını kıvırık bir vaziyette namaza dursa, bunu yasaklayan net bir delil bilmiyorum yani. Bu hadis dışında. Şimdi paçayı uzun bir vaziyetteyken gezmesi caiz değil. Namazdayken yani pislik toplaması mesele değil. Çünkü kadınlara paçalarını sarkıtmaları emredilmiş. Pis toprağa uğrasa bile temiz toprak onu temizler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayanlar için. Erkeklere ise şu ayak bileklerini geçmemesini emrediyor. Evet, işte o ayak bileklerini aşağı geçmemeli. Yani bunlar kesilmeli. Asıl olan bunların kesilmesidir. Ama kesmemiş, kıvırarak geziyor. Yani paçayı geçmesin diye. Bunda bir sıkıntı yok.
Namazdayken hapşırınca kendi kendine elhamdülillah desem yani
bu caiz.
Caiz değil mi?
Yani hapşıran elhamdülillah demesi namazdan mübah olan fiillerdendir diye geçtiğimiz hafta yok. Onun demeye müsaade yok. Kişi hamd edebilir sadece. Ama yerhamdülillah deme söz konusu
selam
değil.
Yani.
Selamı parmak işaretiyle veya baş işaretiyle. Şimdi namazdayken elle veya parmakla, mesela namazdasın, kıyamdasın, parmakla veya elle selamı alabiliyorsun. Şayet şeyde oturuyorsan, yani namazda oturuş halindeysen, oturuşta parmak hareket halindedir. Dolayısıyla parmakla alamazsın. Elini de kaldırırsan o parmak hareketinden sıyrılmış olursun. O yüzden başla. Hadiste böyle geliyor. Ya başla ya elle selam almayan caiz olduğu geçiyor hadiste. Yani dille yok selam alma.
El dayanmak dediniz namazdayken. Hı-hı. Yasakların şeyleri.
Evet.
Bu zaruri hallerde değişir mi?
Bu zaruretleri kişi kendisi takdir eder. Yani başka türlü oturamaması söz konusu olabilir. Yani hasta olabilir.
Geldiğinde dediniz hani.
Bu yasaklık imkanı, yani imkan sahibi olan kimseler için geçerli. Yani bir zaruret söz konusu olursa zaruretler, mahsurlar mübah kılar. Evet. Sahabelerin ekserisinden namazda önlerini özellikle açarak namaz kıldıkları gelmiştir. Sünnet bu şekilde gelmiştir. Bir rivayet var. Bukhari'de muallak olarak geliyor. İsnadı hakkında İmam Bukhari, yani sahihine aldığı yerde isnatsız olarak veriyor ve bunun zayıf olduğunu söylüyor. Yani isnadında nazar vardır. Bukhari'ye göre fihi nazar dediği, yani bunda şüphe vardır. Zayıf olduğuna işaret ederek zikrediyor bunu. Bir dikenle de olsa tuttur diye. Fakat bu rivayet başka tariklerle, yani Bukhari'nin kitabında değil de başka kitaplarda geliyor. Bazı alimler, mesela muhaddislerden bazıları bunun kuvvetli bir isnatla geldiğini de söylüyorlar. Fakat o hadis şey hakkındadır. İhramlı kimsenin üstünün açılmaması için tutturması. Çünkü omuzlar kapalı olmak zorunda. Omuzlar açık vaziyette, en azından tek omuzu böyle çaprazlama olsun. Şey yapması lazım, kişinin örtmesi lazım. Böyle omuzunu açılmasına sebep olacak bir şey giyiyorsa kişi onu tuttursun. Ama normal işte gömlektir, cegettir. Bu da önü açmak. Bilakis sünnet olan. Uygulama bu şekilde.
Biz demiş. Cemaatle namazını bakıyorum. Bir ya da iki rekat kaçırdık. Mesela namazı tamamlayacağız ama önümüzdeki adam kalktı gitti.
Yani imam mı o?
Yok, imam sütre değil. Sütre mi? Öndeki şey. Hani mesela cemaatle
sütre.
Sütre miydi
sen
o bizim?
Sütre edindin. Hani, adam da kalktı gitti. En yakın bir sütreye ilerleyebiliyorsan ilerlersin.
Sağa sola ya da önemli yani
kıbleden pozisyonu değiştirmeden sütreye kadar ilerlersin.
Hani mesela önümüz boş diyelim ama şurada bir adam duruyor, sola geçip burada durabilir.
Olabilir. Yani yönünün kıbleden dönmedikçe sorun yok. Bunda delil de Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın bir adamın sütresiz namaz kıldığını görünce onu namazda tutarak direğe doğru iteklemesidir.
İlasında değil, oturuştayken gittiğinde ne yapacağım, öyle çok oluyor yani.
Bilmiyorum, oturuşta...
Son oturuşta adam kalkıya gidiyor, sen de otururken kalkıp da gidiyor.
Şimdi orada kalkıp gitmesi gerekmez ama önünden kimseyi geçirmemek bayağı bir zor olur. Eğer öyle bir tehlike yoksa, yani sen gücün yettiğinden mesulsün. Allahu alem yani.
Bir de hastanın namazında mesela hasta... Evinde tek başına kılarken sandalyeye oturup kılamaz mı?
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tek başına kılan kimseden bunu yasaklıyor. Yani ilk önce bu minder edinmişti. Sonra bu minderi kaldırıp atıyor. İkinci sefer bu tahta edinip onun üstünde oturarak kılıyor. Onu da kaldırıyor. Yani kılabiliyorsan ayakta kıl.
Yoksa yerde.
Buna gücün yetmiyorsa yerde oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa ima et diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu üç seçenekten birisini veriyor hasta kimse için.
Otururken rükusunu az bir şey eğilecek, secdesine de gidebilirsin, yapacaksın.
Evet. Yani birbirinden ayıracak şekilde biraz daha fazla eğilir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve tub ileyk.